İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Samsun Aks, TV Kayseri, Ankara Beypazarı Seylan TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Sayın Doktor Oktar Babuna, Altuğ Berker ve konuğumuz Aylin Hanım ile birlikteyiz. Ve ayrıca 11'deki yayınımıza Adnan Oktar hocamızın katılımıyla devam edeceğiz. Buyurun, nasıl başlamak istersiniz?
Estağfurullah Altuğ hocamın izniyle.
Estağfurullah hocam.
İnşallah. Şu anda dünyada hocamız bunu çok sık ve en güzel şekilde anlatıyor, hikmetli şekilde. En önemli konular inşallah İslam'ın hakimiyeti, hatta en önemli farz vazifesi olarak inşallah Mehdiyet, Hazreti İsa'nın nuzulü, ahir zamanda olmamız ve kıyametin kopmasının çok yakın olduğu. Bunlar en önemli konular. Hatta hocamız açıklamıştı, dünyadaki bütün olaylar İslam'ın hakimiyetinin ve Mehdiyet'in etrafında dönüyor. Nitekim Amerika'nın Irak'a saldırması, Afganistan'a girmesi, diğer bütün gerçekleşen olaylara bakıldığında, akılcı olarak bakıldığında, hakikaten İslam'ın hakimiyetinin etrafında gerçekleştiğini görüyoruz. Allah tarafından bir kader üzere. Hazreti Mehdi'nin çıkış dönemindeyiz. Yani hadislerin de bildirildiği şekilde bütün alametler de gerçekleşti inşallah. Hicri 1400'den itibaren, 1980'den itibaren İstanbul'da faaliyetlerine başladığı 150'den fazla gerçekleşen alametle bildirilmiş inşallah. Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiş. Mehdiyetin ve İslam'ın hakimiyetinin önünde iki tane en önemli konu var. Yani zahiren tabii, çünkü Allah'ın kaderi olduğu için Allah önündeki engelleri yaratan da Allah. İslam'a hakim edecek olan da Allah ve İslam mutlaka hakim olacak. İslamiyetin hakim olmasının önünde Allah'ın engel olarak yarattığı en önemli iki konu. Birincisi deccaliyet, ikincisi ceryanı münafıkhane, yani münafıklardır inşallah. Deccaliyet deyince tabi deccaliyetin sistemi, bunu da hocamız çok net olarak, detaylı olarak açıklamıştı. Darwinizm ve materyalizm. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Mehdi'nin en önemli vazifesi olarak, birinci vazifesi olarak Darwinizm ve materyalizmi ortadan kaldırıp etkisiz hale getireceğini bildiriyor. Yine en önemli vazifelerinden biri olarak da ceryanı münafıkhaneyi etkisiz hale getirip dağıtacaktır diyor Hazreti Mehdi için. Yani münafıklara karşı olan mücadelesini de en önemli vazifelerinden birisi olarak bildiriyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Tabi İslam'ın hakimiyeti mutlak olarak gerçekleşecek, çünkü Kur'an'da vaat edilen bir gerçek. Nitekim Kur'an'daki ayetlere baktığımızda çok sayıda ayette İslam'ın dünya hakimiyetinin vaat edildiğini, Allah tarafından ve şüphesiz olarak vaat edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir kader üzere mutlaka olacak ve nitekim gelişen olaylara baktığımızda bütün alametleri ve dünya konjonktüründe gelişen olayları değerlendirdiğimizde, dünya politikasında, etrafımızda, Türkiye'nin etrafındaki olan olayları, İslam'ın hakim olduğu, adım adım hakim olduğu gerçekleşiyor. İslam ülkeleri olan vizelerin kalkması, pasaportların kalkmasının gündeme gelmesi, Türkiye'nin bir ağabey olarak hocamızın ifade, bunların hepsi tabii hocamızın anlattıktan sonra gerçekleşen, Allah vesile etti onu, gerçekleşen alametler inşallah. Adım adım İslam'ın hakimiyetine, Türk-İslam birliğine gidildiğini görüyoruz. Kur'an'daki ayetler çok net olarak Allah İslam'ı hakim edeceğini bildiriyor. Mesela Nur suresinin 55. ayetinde Allah İslam'ın hakimiyetini vaat ediyor. Mehdiyetin hakim olacağını. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Bakın, Allah'ın vaadi var. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Burada Allah'ın kendilerinden öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa diye bildirdikleri, Kur'an'da bildirilen Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn. Hazreti Süleyman'a ve Zülkarneyn'e olduğu gibi Hazreti Mehdi'ye de dünya hakimiyeti vereceğini bildiriyor. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini, yani İslam dinini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Dünya çapında hakim edeceğini bildiriyor. Yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Yani İslam hakim olacak. Onlar yalnızca bana ibadet sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Korku ortamını kaldıracağını bildiriyor. Yani bugün yaşanan Müslüman ülkelerde Müslümanların zulüm görmesi, savaşların, kan dökmenin olmasının tamamen kalkacağını bildiriyor Allah İslam'ın hakimiyetiyle. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar diyor. Yani şirk koşmamayı tek koşu olarak bildiriyor. Samimi Müslüman olmayı, Hazreti Mehdi ve talebelere ve samimi Müslümanlara müjde olarak Allah hakimiyet vereceğini bildiriyor. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Bu ayeti İslam alimleri peygamberimizden şerh ederek Mehdi'ye ve Mehdiyet'e baktığını çok net bir şekilde açıklıyorlar. Bakın, Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tarafından rivayet edildi. Onun yanında bu ayeti kerime okundu. Bu ayet okunuyor. Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim Ehl-i Beyt'in sevenlerindendir. Allah bizden bir şahsın, yani Hazreti Mehdi'nin aleyhisselamın eliyle onlara bunu yaptırır. O şahıs ise bu ümmetin Mehdi'sidir. Yani bu ayet okunduktan sonra bunu Hazreti Mehdi'nin hakim olacağını, Hazreti Mehdi vesilesi İslam'ın dünyaya hakim olacağını peygamberimizden nakledilen hadislerden görüyoruz inşallah. Nitekim yine başka bir ayetin Mehdiyet'e baktığı yine hadislerde nakledilen rivayetlerde şöyle bildiriliyor. Ayaşi tefsirinde Zeynel Abidin Hazretleri Nur suresi 55 ayetini okudu ve şöyle buyurdu. Vallah onlar biz Ehl-i Beyt'i sevenlerdir. Allah onlar için bunu muhakkak yapacaktır. Yani Hazreti Mehdi ve talebeleri bizden birinin eliyle, ki o bir ümmetin Mehdi'sidir. Yani Nur suresi 55. ayetinin Hazreti Mehdi'ye ve İslam'ın hakimiyetine baktığını biz rivayetlerden de görüyoruz inşallah bu ayetlerin. Allah nitekim hiç şüphesiz mutlak olacağını bildiriyor. Ve bu da mutlaka gerçekleşecek inşallah Altı Hocam.
İnşallah. Hocam, Enbiya suresinin 105. ayetini okuyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. Andolsun biz zikirden, yani bütün semavi kitaplar veya Tevrat'tan sonra Zebur'da da hiç şüphesiz salih kullarım yeryüzüne mirasçı olacaklardır diye yazdık. Bu ayet için İmam Muhammed Bakır aleyhisselam bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Bunlar ahir zamanda zuhur edecek olan Hazreti Mehdi ve ashabıdır. Mecmuaül Tebayan beyan tefsirinde. Bakın, ayetin baktığı kişilerin Hazreti Mehdi ve ashabı olduğunu söylüyor. İmam Muhammed Bakır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarından inşallah. Ayet Tevrat'ta da ve Zebur'da da, yani bundan kaç bin sene evvel, belki 3000 sene evvel ki semavi kitaplarda Hazreti Mehdi'nin dünya hakimiyetini, İslam'ın dünya hakimiyetini yazdığını söylüyor Allah kitapta ve ona bakın diyor. Bakın, yazdık diyor. Zebur'da da ve zikirden sonra, yani semavi kitaplar ve Tevrat ve Zebur'da da hiç şüphesiz. Bakın, şüphe yok. Mutlaka demek yani. Salih kullarım, işte bu salih kulların kim olduğunu Peygamber Efendimiz torunlarından İmam Muhammed Bakır açıklıyor. Hazreti Mehdi ve ashabı, talebeleri ve ehli yeryüzünde mirasçı olacaklardır. Yani yeryüzü dünya. Dünya onlara miras kalıyor. Yani Allah'ın hakimiyetini, Allah hakimiyetini bu şekilde ifade ediyor inşallah. Net bir vaat. Kur'an'daki İslam'ın dünya hakimiyeti ve Tevrat'tan, yani bütün semavi dinlerde ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin İslam'ı dünyaya hakim etmeye vesile olan kişi olduğu ve bütün dünyanın İslam ahlakıyla ahlaklanacağı, İslam'ın dünyaya hakim olacağı yazıyor. Kur'an önceki semavi kitaplara atıfta bulunuyor. Orada yazdığını söylüyor. Orayı açıp baktığımızda da hocamız her zaman anlatıyor. Onunla ilgili kitap da kaleme aldı hocamız inşallah. Tevrat'ta geçen bütün ahir zamana bakan bölümleri çıkardı hocamız inşallah. Moşiya diye Mehdi'nin karşılığı inşallah ve Kral Mesih olarak bekliyorlar.
Şilo.
Yani Musevilerin bir Mehdi beklentisi var. Onların da adı Moşiya, Şilo ve Kral Mesih olarak. Müslümanların, bizlerin beklediği Mehdi ile aynı kişidir. Ve işte Hazreti Musa'ya verilen kitapta, Tevrat'ta ve Zebur'da aynı zamanda Mehdi vaat ediliyor orada. Ve yani yüzlerce anlatım var.
İki tanesi okuyayım mı?
Hemen inşallah.
Tevrat'ta Hazreti Mehdi döneminde yaşanacak dünya hakimiyetine bakın, şöyle bildiriliyor. Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü onlara vereceğim. Yeryüzündeki bütün uluslar senin soyun aracılığıyla kutsanacak. Hazreti Mehdi'nin soyu aracılığıyla. Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, yani bütün dünyaya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla kutsanacak. Ki daha çok var inşallah. Seni Hazreti İbrahim ziyadesiyle mübarek kılacağım. Senin zürriyetini göklerin yıldızları gibi deniz kenarında olan kum gibi ziyadesiyle çoğaltacağım. Senin zürriyetin düşmanlarının kapısına hakim olacaktır. Ve zürriyetin aracılığıyla yeryüzündeki bütün milletler mübarek kılınacaklar. Çünkü sözümü dinledin diyerek, bakın Allah Tevrat'ta, Zebur'da da inşallah zaten Kur'an gönderme yapıyor. Hazreti Mehdi ve dünya hakimiyeti çok açık bir şekilde bildiriliyor. Nitekim daha devam ettiğimizde Kur'an'daki ayetlerle inşallah yine İslam alimlerinin şerh etmesiyle Hazreti Mehdi'ye ve dünya hakimiyetine baktığını görüyoruz. Bakın Maide suresi 54. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey inananlar, sizden kim dininden dönerse Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki o onları tabi Hazreti Mehdi'ye ve ona tabi olan Müslümanları sever. Onlar da onu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cehd yani fikri mücadele yaparlar. Ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Peygamberimizin torunu İmam Cafer-i Sadık bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Bu ayette işaret edilen görevin sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam koruma altındadır. Şayet insanların tümü gitseler de, bütün insanlar gitseler de Allah onu Hazreti Mehdi'yi ve ashabını getirecektir. Yani Hazreti Mehdi mutlaka getirilecek. Onlar Yüce Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir. Şimdi bunlar, bunları inkar ederse, biz bunları inkar etmeyecek bir toplumu, Hazreti Mehdi'yi ve ona olan tabi olan Müslümanları bunlara vekil bırakmışız. Enam suresi 89. Yani bu ayetler, hakimiyete bakan ayetlerin, İslam'ın hakimiyetine baktığını, ahir zamanda olacak Hazreti Mehdi tarafından, Hazreti Mehdi vesilesi İslam hakimiyetine baktığını bize Peygamberimizin torunları İmam Cafer-i Sadık ve diğer alimler şerh ederek söylüyorlar. Hazreti Peygamber'den nakille tabii inşallah. En iyi tefsiri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Bu ayetlerin Hazreti Mehdi'ye baktığını buradan çok net olarak anlıyoruz. Onlar Hazreti Mehdi ve ona olan tabi olan Müslümanlar şu ayetin kastettiği kimselerdir. Diğer bir ayet olarak Maide suresi 54. Ey inananlar, sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki. İşte o topluluk, bakın burada şerh edildiği şekliyle tefsir-i Numani'de Hazreti Mehdi ve talebeleridir inşallah.
İnşallah hocam. Biraz iman hakikatleri anlatalım mı doktor hocam inşallah?
Olur inşallah.
Tamam. Ben o zaman ekrana bir slideshow gösterisi yapayım. Mutasyonlar simetri düşmanıdırlar. Bakın kar tanesi. Bu bir kar tanesi ve her kar tanesi farklı bir şekle sahip. Her kar tanesi yani milyarlarca çarpı milyarlarca olan kar tanelerin hepsi bakın buradaki şekiller yağın her kar tanesinde farklı. Ve bunda müthiş bir altın oran var ve müthiş bir simetri var. Ortadan tam böldüğünüzde tam bir simetri var. Görüyorsunuz. Bakın. Sonra hayvanlardaki muazzam simetri ve güzellik, ölçü. Bakın mesela kelebekte yani hem renklerin uyumu, güzelliği hem de iki kanadı tam ortasından düşünün. Sol tarafla sağ taraf tamamen birbirine tıpatıp aynı. Yani alttaki mesela o 3-4 tane sarı beneklere dikkat edin. Diğer tarafta da sağ tarafta da aynı. Bu ancak bilinçli bir yaratılışla olabilir. Yani mutasyon dedikleri o evrimcilerin genetik bozukluk demek aslında. Mutasyon genetik bozukluk. Yani genetik şifrelerdeki eksilme veya değişme. Bu her zaman kötü sonuçlarla sonuçlanıyor. Hiçbir zaman böyle bir simetri meydana getirmesi mümkün değil. Bakın mesela kelebeğin kanadı. Her şey tıpatıp iki kanatta da aynı. Tam bir simetrisi aynı. İz düşümü gibi. Sanki aynadaki görüntüsü gibi. Yani mutasyon, tesadüf, genetik şifredeki bozulum böyle bir şey meydana getirmesi mümkün değil. Şeytandan Allah'a sığınırım. Talak suresi 3. ayet. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Bakın yaratılan her şeyde örneğin balıklarda bu sevimli güzel hayvanlarda bir simetri var. Mesela yüzünde ortasına böyle yine bir simetri var. İki kulak, iki göz birebir aynı. Ve aynı zamanda altın oran da var. Bütün canlılarda. Yani gözlerin buruna olan uzaklığı, yüzün birbirine olan orantısı, Mesela çiçeklerdeki yaprakların birbirine olan durumu. Bakın mesela şurada. Burada çok dikkat çekici. O altın oran tamamen kendini gösteriyor. En estetik şekilde gözüküyor. Ve bu kainattaki her şeyde var. İnsan yüzünde, bitkilerde, ay çiçeğinde, dalgalarda, denizdeki dalgalarda, kainatın içindeki şeydeki galaksilerden tutun atoma kadar en ufaktan en büyük yaratılmış her şeyin içinde altın oran var. Allah bir ölçüyle kılmıştır diyor. Allah'ın ayetinin tecellisi ve böyle bir şeyin tesadüfen olması mümkün değil. Şeytanlar Allah'a sınırım, Haşr suresi 24. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Bakın mesela kuşun renkleri, kanattaki muhteşem yapısı kanatın ve simetrisi tabi. Olağanüstü bir yaratılış örneği inşallah. Başka kuşlardan mesela renklerindeki, gagasındaki şekli, ayaklarının yapısı. Bakın mutasyon sonucu çok ayaklı, çift başlı doğan canlılar. İki başlı inek, fazla bacaklı bir kuzu, sineklerin mesela işte fazla bacağı. Bakın mesela 31 parmaklı çocuk rekorun yeni sahibi diyor. Yani bu işte mutasyonun örnekleri bunlar. Evrimciler mutasyonu canlıların birbirinden değişme mekanizması olarak gösteriyorlar. Ve yararlı bir mutasyona şimdiye kadar hiç rastlanmamış. Hiç böyle bir şey yok. Ve bütün mutasyonların sonucu zararlı. İşte bütün zararlı örnekleri doğada mesela dört ayaklı Pekin ördeği yavrusu hayrete düşürdü diyor. Bunlar hep mutasyon örneği. Ama kainatta canlılarda müthiş bir simetri, müthiş bir güzellik, tam bir oran, müthiş bir denge, tam bir sanat gösterisi ve hatasız, olağanüstü varlıklar var. Fatır suresi 40. ayet, şeytandan Allah'a sınırım. De ki, siz Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin, yerden neyi yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir takım bir ortaklığı mı var? Yoksa biz onlara bir kitap vermişiz de, onlar bundan dolayı apaçık bir belge üzerinde midirler? Hayır, zulmedenler birbirlerini aldatmadan başkasını vaat etmiyorlar. Ve hocamızın kitaplarından Allah'ın renk sanatı ile Allah sevgisi kitabı inşallah. Burada detaylıca bu anlattığımız örneklerden kardeşlerimiz edinebilirler. İnternetten de alabilirler, kitap evinden de alabilirler. Çok güzel örnekleri var inşallah.
İnşallah. O zaman mutasyonla başladık. Mutasyonun ne olduğunu şöyle, DNA'daki rastgele değişiklikler oluyor mutasyon. DNA bütün genetik özellikleri, yani insanın gözünün rengi, kaşının, burnunun nasıl olduğu mükemmel olarak DNA'nın üzerinde kaydedilmiş. Genlerimize kaydedilmiş. Tabii ki bunun üzerine olan herhangi bir değişiklik ve bu bilinçli olmayan bir değişiklik, güya doğal koşullarla evrimcilerin iddia ettiği gibi, tabii ki genetik bilgiyi arttırıp mükemmel sistemler meydana getirmez. Ancak işte bozulma meydana getirebilir. Oysa bütün canlılarda bir simetri ve altın oran görüyoruz. Yani altın oran diye bir oran var. Onunla ilgili ikiye geçebilir miyiz orada? Bakın altın oranın ne olduğunu, pardon bu değil, yanlış gösterdim. Evet, altın oranın ne olduğunu bir film üzerinden gösterelim. 1.618'lik bir oran. Bu dikdörtgenlerin hepsinde oranladığınızda 1.618'lik oran var. Deniz kabuklarında, insan kulağında, Nautilus denen deniz canlısında, salyangozlarda, çiçeklerde. Bakın çiçeklerin sarmalları var. Bu çizgiler sarmalları temsil ediyor. Bunların sayılarını birbirine oranladığınızda hep 1.618 çıkıyor. Kozalakların yine bakın çevreleyen bölümlerini aldığınızda, oranladığınızda yine 1.618'lik oran. Dalgaların dönerken, bakın düşerken yaptıkları bu dikdörtgenleri içine aldığınızda yine altın oranı olduğunu görüyoruz. Dalga rastgele düşer gibi görünüyor değil mi? Değil işte, Allah'ın yaratmasıyla altın oranla düşüş gösteriyor. Bakın bu çok önemli. Allah'ın yaratmadaki sanatını gösteriyor. Bitkilerde, deniz yıldızlarında, bakın burada gördüğümüz gibi, yine deniz canlılarında, bu gördüğünüz şekilde
teğet geçen dikdörtgenleri oturttuğunuzda deniz canlılarının üzerine, insan parmakları, canlıların parmakları, bakın parmakları birbirine oranladığınızda mesela 8'e 5 oran hep 1.618'lik oran çıkıyor. Ve uzaydaki galaksileri görüyorsunuz. Galaksilerin mesela Samanyolu galaksisinin sarmallar şeklinde oluyor böyle, bakın gördüğünüz gibi dönerek giden. Onları da birbirine oranladığınızda yine altın oran meydana geliyor. Tabii ki bu bir sonsuz akıl sahibi yaratıcının varlığını ispatlar. Bu 1.618'lik oran bütün canlılarda bu oranla yaratılış varsa ve insana en estetik gelen yaratılış böyleyse, nitekim mesela güzel bir insan yüzünü alıp oranladığınızda bütün kaşların kenarlarından burnun ortasına olan oran, yüzün mesela uzunluğunun enine olan oranı, dudakların buruna olan oranı, burnun deliklerinin ortasına olan oranı, hepsinin altın oranı çıkıyor. Mesela Photoshop diye bir teknik var. Değişiklik yapabiliyorsunuz bilgisayara bir insan yüzünü oturtup. Altın oranı değiştirdiğinizde hemen güzelliği bozuluyor. Düzgünlüğü bozuluyor. Estetik görünmüyor artık. Yani insanı en estetik gelen şekilde yaratmış Allah. En güzel şekliyle yaratmış. Sadece altın oran değil, simetri var. Mükemmel simetri var canlılarda. Nitekim rastgele bir değişiklik meydana geldiği zaman bütün simetri, altın oran hepsi birden bozuluyor. Örneğin buradaki gibi olması gerekiyordu. Bakın mutasyon diye bir mekanizma olsaydı, onların iddia ettiği, evrimcilerin iddia ettiği Darwinistlerin, en azından böyle fosillerin, canlıların olmuş olması gerekirdi. Kafası gözü belli olmayan, gözü bir arkada bir yönde, çenesi orada burada, elleri ayakları bakın patolojik ve asimetrik. Ki bu en azı bu. Bundan da çok daha kötü olması gerekiyor ama en az şekliyle bu şekilde canlıların olması gerekirdi. Halbuki bütün canlılar böyle bakın mükemmel bir simetriyle ve altın oranla. Çünkü bu oranları, bu aralardaki mesafeleri birbirine oranladığınızda hep altın oran çıkıyor. Ve mükemmel bir simetri olduğunu görüyoruz. Bakın bu tarafta olan şekil aynısıyla bu tarafta da var. Oysa mutasyonlar simetriyi bozuyorlar. Mesela kaplan yüzünde de altın oranla ve mükemmel bir simetriyle yaratılış var. Bakın bütün bunları oranladığınızda bu dikdörtgenlerin hepsi altın oranı temsil ediyor. Burada gördüğünüz oranlar. Ve altın oranla bir yaratılış var. Tabii Allah'ın kusursuz yaratma sanatı olduğunu görüyoruz. Nitekim tek bir proteinin bile tesadüfen olmaması, olamaması, bakın tesadüfen olamaması tek bir proteinin bile, ki canlılarda milyonlarca, trilyonlarca çeşit protein var. Yani sadece insan vücudunda 100.000 üzerinde protein var. Bir tanesi bile tesadüfen olamıyor. Bu Darwinizmi çökerten en önemli bilimsel gerçek. Bakın onunla ilgili kısa bir filmimiz var. Evrimcilerin iddiası bu. Canlının tek bir proteininden proteinin tesadüfen oluştuğu oluşamaz. Çünkü bir, proteinleri enzimler oluşturuyor. Bir protein olması için enzimler, yani başka proteinlerin olması gerekiyor. Bakın proteinler olacak ki proteini yapacak protein olabilsin. Tek bir protein oluşması için 60 farklı proteinin aynı anda var olması gerekiyor. Bu enzimleri de DNA üretiyor. Yani hem DNA olacak hem protein olması gerekiyor ki protein olabilsin. Bu da yeterli değil. DNA'nın varlığı da gerekiyor. Canlının oluşması için DNA ve proteinlerin aynı anda bir arada bulunmaları gerekiyor. Biri diğerinden önce oluşamaz. Protein oluşması için hücrenin tüm organelleriyle, yani enerji santralları, fabrikaları, DNA'sı, çekirdeğiyle, hepsiyle birlikte bir anda olması gerekiyor. Yani hücrenin var olması gerekiyor bir protein olması için. Ortalama bir protein molekülün tesadüflerle ortaya çıkma ihtimal sayısı, bakın 10 üzeri 950'de 1. Bu sayıda pratikte zaten sıfır olan bir sayı. Bakın 950 sıfırlı bir sayı. Sonuç, Darwinistlerin ilkel çorbada ilk protein tesadüfen oluştu iddiası tamamen bilim dışıdır. Neden? Çok açık bir şekilde gördük. Bir kere protein hiçbir şekilde tesadüfen oluşamıyor doğada. Mutlaka hücre gerekiyor. Yani ilk hücrenin bir anda var olması gerekiyor. Allah tarafından yaratılması gerekiyor ki protein molekülünü yapabilsin. Proteinler bir araya gelip hücreyi yapamıyorlar. Yani Darwinizm iddia ettiği gibi. Hücre oluyor, ondan sonra o proteini yapabiliyor. Bu da Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Nitekim fosil kayıtlarında da bunun böyle olduğunu görüyoruz. İlk hücre 3,5 milyar yıl önce
birdenbire eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Hatta öyle ki bakın DNA'dan bahsettik. DNA'da bile altın oranla yaratılış var. DNA'nın bir helezon sarmalı var. Onda da altın oran var. Yani Allah her yerde bütün detaylarda ihtişamını gösteriyor maşallah.
Evet, o zaman proteine başlamışken protein sentezinin nasıl olduğunu görelim. Üçe alabilir miyiz acaba inşallah? Evet. Şimdi protein sentezi nasıl yapılıyor? Bir de ona bakalım.
Bu DNA sarmalı. Bakın 4 harfli alfabeden oluşuyor.
Evet. Önce büyük bir protein kompleksi DNA sarmalını kopyalamaya hazırlamak için bir fermuar gibi açar. Bu sırada polimeraz adlı başka bir protein kompleksi DNA sarmalının açılan kollarının birinin kopyasını çıkartır. Ekranda bu kopyanın yani mesajcı RNA'nın polimerazın içinde nasıl üretildiğini izliyorsunuz. Her baz ekrandaki küçük tek parçalar buradaki koda uygun yere yerleştiriyor ve birbirine eklenerek mesajcı RNA da oluşturuyor. Şimdi polimerazı mesajcı RNA'ya bırakırken dışarıdan görüyoruz. Daha sonra mesajcı RNA hücre çekirdeğin zarındaki özel kapılara doğru ilerler ve kapılar çok kompleks cihazlardır bu kapılar. Bu cihazlar hücre çekirdeğine giren ve dışarı çıkan tüm bilgileri tespit eder ve kontrol eder. Sonra mesajcı RNA üzerindeki genetik imalat bilgileri iki parçadan oluşan kimyasal bir fabrika olan ribozoma doğru ilerler. Yani protein sentezinin yapıldığı yere doğru ilerlerler. Mesajcı RNA ribozomun içinden geçerken mesaj kopyalanır. Kopyalama işlemi sırasında mekanik bir üretim bandında mesajcı RNA'nın üzerindeki kodlara uygun özel bir amino asit dizisi üretilir. Bu amino asitler transfer RNA denilen moleküller aracılığıyla hücrenin başka noktalarından taşınır. Transfer RNA molekülleri mesajcı RNA üzerindeki özel baz dizimlerine karşılık gelen amino asitleri sırasıyla ribozoma taşır. Amino asitlerin sıralaması üretilen proteinin türünü belirlerler. Amino asit zincirinin üretimi tamamlandığında bu zincir varil şeklinde bir makineye taşınır. Burada fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gereken şekle tam uygun olarak katlanır. Amino asit zinciri katlanarak protein haline getirildiğinde görevini yapması için dış sitoplazmaya gönderilir. Bakın ne muhteşem. Yani böyle uzay filmi seyreder gibiyiz değil mi?
Maşallah.
Ve orada canlı bunlar. Yani biz bunların çizimini şu anda izledik. Ve oradakiler canlı, çok şuurlu, bilinçli, büyük bir fabrikasyon hareketi var. Yani planlı bir üretim var. Amaçlı, planlı. En ufak bir kusur kaldırmaz bir olağanüstü düzen var. Yani biz seyrederken, yani takip ederken anlamakta zorluk çektiğimiz derecede kompleks, yani mükemmel bir şey var, sistem var. Yani bu Cenab-ı Allah'ın sonsuz kudretinin, ilminin çok büyük bir örneği, tecellisi, yaratılışı bize açık ve seçik gösteren çok önemli bir örnek. Tek bir protein üretimindeki aşamalar. Evet. Yani muazzam.
Şimdi tabii burada yani aslında çok çabuk geçince bazen detaylardaki ihtişam kavranamıyor. Mesela DNA'nın içindeki bilginin miktarı 1 milyon ansiklopedi sayfası. 1 milyon ansiklopedi sayfası demek 1000 ciltlik, her biri 1000 sayfa olan bir ansiklopediye eşdeğer oluyor. Dünyanın en büyük ansiklopedisi olan Britannica ansiklopedisinin 24 tane cildi var. Ya bakın, dünyanın en büyük ansiklopedisinin 25 kat daha fazlası. 1000 ciltlik bir ansiklopedi, 1 milyon sayfa, ne kadarlık bir şeyin üzerinde DNA'yı açtığınız zaman uzunluğu 1,5 metreyi buluyor yaklaşık. Ama DNA böyle 1,5 metre açılmış olarak durmuyor hücrenin içerisinde. Milimetrenin binde biri büyüklüğüne kendi üzerinde katlanıyor. Kromozomlarda, kromozomların yapısında. Kromozomlarda 46 parça. Katlanıyor defalarca, yani bir yumak gibi duruyor böyle. Şimdi kapkaranlık bir ortamda yumak gibi duran DNA'yı düşünelim. Buraya bir hormon yoluyla, mesela
bir hormon geliyor. Hücrenin üzerindeki alıcısına yapışıyor. Bir proteini yapımını sinyalle gönderiyor hormon. Yani bir proteini yaptırtacak. Ama proteinin kodlandığı bölge DNA'daki 25 bin tane ayrı bölgeden bir tanesi. 25 bin tane gen var. Protein kodlayan bölgeler bu 1,5 metrenin üzerinde. Fakat o kadar ufak bir bölümü ki bunun. %2'lik ve 3'lük bir bölümünü oluşturuyor. 25 bin ayrı bölgenin toplamı. Bütün 1,5 metrelik DNA'nın %2'lik bir bölümünü oluşturuyor. 25 bin ayrı bölgenin toplamı. Ama dağınık olarak var DNA'nın üzerinde. Şimdi kapkaranlık bir ortamda şöyle bir şey isteniyor. 1 milyon ansiklopedi sayfası arasından tek bir sayfa bir bilgi var. Proteinin bilgisi. O bulunacak. Ama nerede olduğu belli değil. Ve DNA kesintisiz olarak harflerden oluşuyor. Yani başından sonuna kadar 4 tane ayrı harfin dizilimi var. Arada böyle kesintiler yok. Yani harflerin dışında belli işaret bölgeleri yok. Kesintisiz olarak devam eden harfler var. Nerede başlıyor, nerede bitiyor? Tek bir sayfalık bilgi bulunacak. Bir insana bu görevi versek yapabilir mi? Karanlık bir ortamda bakın 1000 cilt ansiklopedi var kütüphanede. Bir tane bilgi sayfa veriyorsunuz eline. Diyorsunuz ki bu sayfa bilgiyi 1 milyon sayfa arasından bulun. Bulabilir mi?
Bulamaz.
Yani karanlıkta hiç bulamaz. Hadi aydınlattınız diyelim, aylarca sürer araması değil mi o harf dizilimlerini? Tek tek bakacak ki kıyaslayacak, ikisini yan yana koyacak. Aynı mı diye tek tek arayacak akıllı bir insan. Moleküller bunu nasıl yapıyor biliyor musunuz kapkaranlık ortamda? Saniyeler içerisinde buluyorlar. Eliyle koymuş gibi o katlanmış yumak halinde olan DNA'da daima doğru bölgeye gidiyor. Altı hocamın gösterdiği filmdeki gibi fermuarı açıyor ama doğru bölgenin fermuarını açıyor. Ve onun nerede başlayıp nerede bittiğini bilerek sadece o bölgeyi kopyalayıp proteinin kopyasını alıp çıkıyor. Peki böyle bir şeyi gören bir insan, yani böyle bir şeyi fark eden bir bilim adamı diyelim. Genetikçi oluyor işte, laboratuvara giriyor, çalışıyor ve bunun böyle olduğunu keşfediyor. Hangisi daha mantıklı olur? Tesadüf saçmalığına mı inanması daha mantıklı olur? Yoksa sonsuz akıl sahibi varlığın, aklının tecellisi, sonsuz aklının tecellisi olarak mı görmesi daha mantıklı olur? İşte Darwinizm bakın bu kadar saçma sapan bir pagan dini. Normalde hocamız şunu söylemişti aslında, bu da çok önemli bir gerçek tabii, Kur'an'da da bildirilen bir gerçek. Gerçek anlamda hiçbir şekilde ateist yoktur. Darwinist de yoktur. Yani kimse bu saçmalığa inanmaz aslında. Ama Allah'ın dediği gibi vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor Allah. Yani küçücük bir çocuk bile Allah'ın yarattığını, kesin olarak Allah'ın yarattığını bilir. Hele bir bilim adamı, yani değil mi? Genetikçi bir bilim adamı laboratuvarda, yani bilim adamı olmaya da gerek yok. Böyle bir gerçeği gören birisi Allah'ın sonsuz aklının tecellisi olduğunu bilir. Onu tespih eder değil mi? Allah'ın sonsuz aklını tespih eder. Çünkü kapkaranlık ortamda, yumak halinde olan bir yerde bir şey eliyle koymuş gibi buluyorsa, aramadan buluyorsa bunun başka hiçbir açıklaması yoktur. Yani burada tesadüf diye bir olay olmadığı açıktır. İşte Darwinizm, bakın Sümerlerden ve bu Mısır'daki Firavun'dan kalma, hatta daha öncelere de dayanıyor. Eski Yunan'a gidiyor. Saçma sapan bir pagan dini. Ve tarihin en büyük cahilliği, tarihin en büyük tutuculuğu, kelimeyi bulamıyorum. Yani tarihin en büyük saçmalığı daha doğrusu. Bundan daha büyük bir saçmalık yok tarihte. En büyük gericiliği, özür dilerim. Tamam, şimdi buldum kelimeyi. Tarihin en büyük gericiliği bu. Darwinizm bilim adı altında yapılmasına rağmen tarihin en büyük gericiliği. Bundan daha büyük bir gericilik, yobazlık yok. Bir de tabii bir yobazlık çeşidi daha var. Kur'an'ın tahrif edilmesi. Yani Kur'an'ın daha doğrusu kimse değiştirmeye gücü yetmezdi Allah'ın korumasında. Kur'an'a hurafelerin, ilavelerin ve eklemelerin ve çıkartılmaların yapılması. Bunu işte yapanlar münafık. Allah bunu Kur'an'da bize tanıtıyor, münafıkları. Darwinizm de deccaliyetin sistemi. Bu saçma sapan pagan diniyle şeytan insanları uzun zamandan beri oyaladı. Hele 20. yüzyılda dünyanın %95'ini 99'una hakim kıldı. Ama Allah'ın dilemesiyle bu. Yani normalde hiçbir insan bu kadar saçma sapan bir şeye inanmaz. O da Allah'ın kontrolünde bir kaderi üzerine olduğunu görüyoruz. Allah bunu ortadan kaldırma görevini de Hazreti Mehdi'ye veriyor. Biraz önce okuduğumuz ayetlerde bakın İslam'ın dünyaya hakim olacağını bildiriyor. Ama Allah önce, bunu hadislerde de görüyoruz ve nitekim şahit olduk yani 20. yüzyılda, deccaliyetin sistemini, yani Darwinizmi hakim kılıyor. İnsanların %99'u işte bu saçmalığa inandılar. Bunu böyle bilimsel bir kisva haline getirdiler. Böyle bilimsel bir kılıf uydurarak, şeytani bir sistem bu, tam deccaliyetin sistemi. Bu tesadüf saçmalığı böyle Latince kelimelerle işte abuk sabuk ifadelerle insanlara yutturuldu, empoze edildi. Ve dünyanın %99'u inandırıldı buna. Osmanlı, hocamız açıklamıştı, Osmanlı'ya girdi, Osmanlı'yı çökertti. İslam dünyasına girdi, İslam dünyasında kan gövdeyi götürüyor 20. yüzyıl boyunca. Osmanlı çıktığından itibaren kan gövdeyi götürüyor. Her yerde Müslümanlar eziliyor, kan dökülüyor. Birinci Dünya Savaşları oldu, İkinci Dünya Savaşları oldu. Rusya'da kanlı Bolşevik ihtilaliyle başlayan bir komünizm diye bir decali sistem ortaya çıktı. 150 milyondan fazla insan katledildi. Mao dönemlerinde, Stalin, Lenin dönemlerinde. Hitler'i çıkarttı, Darwinizm mantıkları. İkinci Dünya Savaşı oldu. 55 milyon, 80 milyondan fazla insan katledildi. Dolayısıyla 350 milyondan fazla insan katledildi. Bu tesadüf saçmalığının ortaya koyduğu çatışma ilerlemenin temelidir. Dolayısıyla bu çatışma, doğanın çatışması bilimsel olarak Darwinizm'de vardır. Darwinizm bilimsel olduğuna göre bunu diyalektik materyalizm adı altında maddenin zıtlıklar içerisinde geliştiğini düşünerek diye toplumlara uyarlanmış şekli komünizm haline geldi. Ve dünyada kan gövdeyi götürdü. İşte Allah şimdi bu sistemi önce hakim kıldı inşallah. Ayrı zamanda da Hazreti Mehdi'yi yaratarak inşallah, Hazreti İsa'yı getirerek dünya, yeryüzüne tekrar getirerek inşallah bu deccaletin sistemini ortadan kaldırıyor, İslam'a hakim kılıyor. Ve bunu da Kur'an'da vaat ettiği için yapıyor Allah mutlaka. Hatta hadislerde Peygamber Efendimiz bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ahirete diyor, kıyamete bir gün bile kalsa Allah onu Hazreti Mehdi için uzatır diyor inşallah. O dönemde yaşıyoruz inşallah. Hicri 1545'e kadar, yani 2120'ye kadar sürecek dönemin içerisindeyiz şu anda, ahir zamanda. İslam'ın hakim olacağı dönemde ve bunun bütün alametlerini görüyoruz. Devam edelim bakın, Allah başka ayetlerde de inşallah yine İslam'ın hakim olacağını bildiriyor. Ve İslam alimleri bunu şerh ediyorlar. Mesela yine Nem suresinin 62. ayetini bakın, Mehdiyet'e baktığını nasıl bildiriyor İslam alimleri. Ya da sıkıntı ve şeytandan Allah'a sığınırım. Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Nem suresi 62. ayetle ilgili hadis. Bu ayetle ilgili hadis. Muhammed bin Müslim şöyle der. Haceti, ihtiyaç, muhtaçlık içinde olan biri onu çağırdığında ona icabet eder. Ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu ayet, yani biraz önce okuduğumuz ayet, kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde Hazreti Mehdi'ye baktığını söylüyor. Kabe'nin oluğundan gelip halkın içinde Hazreti Mehdi aleyhisselamı ilk biat edecek olan Cebrail aleyhisselamdır. Cebrail aleyhisselamın bir kuş biçiminde gelip Hazreti Mehdi'ye biat edeceğini anlıyoruz inşallah. Bu ayeti de inşallah Hazreti Mehdi'ye ve İslam'ın hakimiyetine baktığını İslam alimleri bize bildiriyor inşallah. Ve çok sayıda ayet var İslam'ın hakimiyetiyle ilgili Kur'an'da. Allah bu ayetlerde hiç şüphesiz olduğunu ve vaat ettiğini bildiriyor. Dolayısıyla mutlaka gerçekleşecek olan bir gerçek. Kim ne yaparsa yapsın. Yani deccaliyeti Allah ortadan kaldırıyor Hazreti Mehdi'yi vesile ederek inşallah. Münafıklar bu şekilde inşallah mücadele edecekler. Fakat mutlaka yenilecekler. Yani onlar da kaderlerinde olanı yapıyorlar inşallah.
Evet. Münafıklar Hazreti Mehdi'nin hakimiyetini engelleyemiyorlar. Allah kaderde yaratmış. Yani İslam'ın dünya hakimiyetini yaratmış. Bitmiş. Allah bize onu bildiriyor. Yani münafıkların çıkacağı, engel olmaya çalışacakları da anlatılıyor. Ama Mehdi'nin Allah'ın izniyle hidayete vesile olmasıyla bütün insanların İslam'a girmesine vesile olacağını, İslam'ın dünya hakimiyetine vesile olacağını Allah kaderinde yarattığı için ve öyle olduğu için bize bildiriyor. Oradan anlıyoruz Allah'ın izniyle. Ve inşallah ayrı zamanda bütün zararlı ideolojilerin, Allah'ın varlığını inkar eden felsefelerin tamamen yok olacağı. Bediüzzaman Hazretleri de onu bildiriyor inşallah. Hatta Mehdi'nin birinci vazifesi olarak tam susturacak diyor. Maddiyum ve tabiyum felsefesini, yani maddecilik ve tabiatçılık, yani materyalizm ve Darwinizm, bunu tam susturacak diyor Hazreti Mehdi için. Demek ki çağımızda, Mehdi'ye çağındayız. Allah'ın izniyle Allah'ın varlığının, birliğinin karşısında olan batıl, yani hiçbir bilimsel şeye, gerçeklere dayanmayan, tamamen böyle bir putperest inanç olan Darwinizm dininin tamamen ortadan kalkacağı, Allah'ın varlığını bile inkar eden bütün ideolojilerin tamamen ortadan kalkacağını anlıyoruz. Bakın şimdi şey basabilir miyiz? Şimdi evrimciler zaman zaman böyle gazetelerde veya televizyonlarda kendi şeylerini anlatmaya çalışıp çok aciz kalıyorlar. Ve hiçbir şeyi açıklayamadıklarını neyse ki milyonlarca insanın gözü önünde görüyoruz onların. Şimdi onlardan bir tanesini örnek vereyim. Mesela Yiğit Bulut'un programında sansürsüz Oktar Hocam'a katıl.
Bakın. Can nasıl başlıyor onu söyleyeyim.
İlk canım başlangıcıyla ilgili.
Adam mı? Nasıl? Onu yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil. Tabii. Farz edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor.
Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var. Kitabımızda da onu yazdık zaten. Şu anda bilim henüz bunu canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Evet. Yani orayı bilmiyorsunuz.
Nereden bileceğim?
Yani bakın nereden bileceğim yani diyor.
Siz bu kadar çok inanıyorsunuz. Sistemi bilmediğim bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Ya bana yaşamın nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk. Şimdi evet. Yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2 kere 2, 4 kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır. Şu anda şu noktada 2 kere 2, 4 diyorsunuz ya o şekilde bilinmiyor bu.
İşte buyurun evrimcilerin hiçbir şey açıklayamamaları. Yani canlılığın başlangıcı noktasında hiçbir şey, hiçbir noktada, hiçbir safhada bir şey söyleyemiyorlar. Yani tesadüften yani başka bir şey söyleyebildikleri yok. Hiçbir bilimsel açıklamaları olmadığı gibi. Allah'ın izniyle şimdi bu devirde mesela hocamızın yaratılış atlası var. Kaç cilt? Tamamen delillerle dolu. Yani her sayfasında deliller var. Ve her gün burada delil göstertiriyor hocamız mesela. Yaratılışın delillerini ve evrimin çökmüş olduğunun bilimsel kanıtlarını. Her an her sayfası kanıtla dolu. Evrimcilerin tek bir tane kanıtı yok. Bol bol nasıl söylesem yani böyle sohbet diyeyim yani hafif dille. Hiçbir bilimsel yönü olmadığı gibi hocamız burada her gün fosiller göstertiyor. Yaratılış atlasında binlercesini koydu. 350 milyon tane fosil var. Yaratılışın delili. Bütün bulunan fosiller tam eksiksiz, mükemmel. Şu anda günümüzde yaşayan canlılar ve soyu tükenmiş canlılar ama mükemmel canlılar. Yani böyle Darwin'in ve onun takip edenlerin iddia ettiği gibi bir canlıdan bir canlıya dönüşürken milyonlarca yılda birbirinden birine mesela ayaklıdan kanatlıya geçerken ki ara safhaları olan milyarlarca canlı olması lazım. Sadece bir çeşitten bir çeşite geçerken. Ve onların da trilyonlarca fosili olması lazım. Yani nereye kassak bir ara geçiş formu çıkması lazım eğer evrim olsa. Ama tek bir tane çıkmıyor. Darwin de diyor yani eğer bu fosiller konusu böyleyse diyor benim teorim gerçek olmadığı anlaşılır diyor. Kısaca mealen yani. Çünkü neden bulamıyoruz diyor ara geçiş formlarına neden rastlayamıyoruz diyor. Yok ondan çünkü evrim olmamış. Ve hocamız da bunu bilimsel delillerle ispat etti. Bu artık bir kendilerince bir din. Yani böyle putperestlik dini. Zamanında da tahtayı oyuyorlardı, karşılarına koyuyorlardı. İşte her şeyi bu yaptı diyorlardı. Yani ne kadar mantıksız geliyor biz onu izlerken değil mi? Bu ondan daha mantıksız. Adam bir şeye atfediyor orada hiç olmazsa. Yani akıl ve mantık dışı ama burada hiçbir şeye atfetmiyor. Tesadüf diye soyut bir kavrama atfediyor. Bütün mükemmel canlılığı, portakalları, balıkları, insanın vücudu, mekanizması, kainattaki galaksiler, muhteşem düzen, yörünge, zürafalar, balinalar, sevimli köpekler, canlılar, yani muzlar, çilekler. Bunların hepsini tesadüf diye soyut bir kavrama atıyor. Onların hepsi Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin, sonsuz ilminin birer göstergesi, tecellisi Allah'ın izniyle inşallah.
Evet. Hayvanlara baktığımızda bakın iman hakikatleri çok önemli. Bunu yine hocamızın çalışmalarında ki en önemli noktalardan bir tanesi ve dünya çapında bir başarı elde etti. Bir kere şu aşamalar çok önemli. İnsanların zihninden bu pagan dinin temizlenmesi gerekiyor. Darwinizm saçmalığının. Yani bilinçaltında tesadüfen olduğunu kabul eden birisi tabii ki Allah'ın varlığını inkar ediyor. Önce bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani bunun bilimsel olarak geçerli olmadığı, Darwinizmin hiçbir delile dayanmadığı, tek bir proteinin bile tesadüfen oluşamadığı, ara geçiş formlarının olmadığı, Darwinizmin gerektirdiği, ki milyarlarca olması gerekiyor, bir tane bile yok. Dolayısıyla Darwinizmin bilimsel olmadığı ve bir pagan dini olduğunun anlatılması ve ispatlanması gerekiyor bilimsel olarak. İkinci aşamada iman hakikatleri gerekiyor. İman hakikatleri imanı vesile olan ve arttıran gerçekler, bilimsel gerçekler. Mesela canlılardaki sistemler, arıların dansı, böceklerdeki uçuş sistemleri, mesela altın oranında yaratılmış olması canlıların, bunlar bize iman hakikatlerini oluşturuyor. Aynı zamanda Peygamberimizin ahir zamanla bildirdiği alametler, Allah'ın vahiyle bildiriyor tabi. 150'den fazla gerçekleşmiş alamet var ahir zaman ve Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla ilgili. Bunlar da iman hakikatleri. Çünkü Hazreti Peygamber'in hak peygamber olduğunu, Allah'ın vahyiyle bunları bildirdiğini ve peygamberimizin bir mucizesi olarak görüp tanıdığımızda bunları, bunlar bizi iman ettirten, imanımızı arttıran gerçekler, iman hakikatleri olmuş oluyor. Bunların anlatılması. Eğer Darwinizm tamamen zihninden temizlenmiş, Allah'ın yarattığını bilimsel olarak anlamış, kabul etmiş birisi, iman hakikatleri de anlatıldığında Allah'a iman eder. Ondan sonra o kişi zaten Kur'an'a, Kur'an'ın hak sözü olduğunu, ki Kur'an mucizeleri de anlatarak bu ispat edilir inşallah. O da bir bilimsel gerçeklerdir. Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun, Kur'an'daki mucizeler anlatıldığında Kur'an'ın hak sözü olduğunu bilir, kabul eder ve Kur'an'a tabi olur ve uygulamaya geçer. Yani hiç inanmayan birine sen namaz kıl, namaz kılman gerekir, oruç tutman gerekir diye teknik olarak Allah'ın dilemesi dışında başlanamayacağı açık. Bu sistemle çalışıldığı zaman, tebliğ yapıldığı zaman etkili oluyor. Bunu da hocamız bütün dünyaya ispatladı hakikaten. Önce Darwinizmi kaldırılması, iman hakikatlerinin anlatılması. Kitapların önemli bölümü iman hakikatleridir. 45 tane kitabı Darwinizme ve iman hakikatlerine ayrılmıştır. Daha çok sayıda yine iman hakikatleri vardır. Ve ondan sonra Kur'an'ı gerçekleri anlatır. Kur'an'da, Kur'an'ı kabul eden birisi de Kur'an'ı uygulamaya geçer. Bu sistemle tebliğ yapıldığı zaman başarılı oluyor. İşte bu aşamada iman hakikatlerinin çok önemli olduğunu görüyoruz ve çok etkili olduğunu görüyoruz. Mesela canlılardaki sistemler demiştik. Örneğin arının dansı var. Yeterli vaktimiz var mı? 7 dakika. Evet. İkinci kanala geçebilir miyiz? Bakın sırf bu arının dansı iman edilmesi için yeterli bir gerçek. Allah'a iman edilmesi için. Burada şimdi arıların nasıl dans ettiğini bulacaklar. Bir kovanda deneysel bir çalışma yapacaklar. Onu gösteriyor. Bal arıları civarda buldukları çiçeklerin yerini kovana gelip dans ederek, yani belirli hareketler yaparak diğer arılara anlatıyorlar ve diğer arılar da bunu anlıyor ve eliyle koymuş gibi buluyorlar o bal kaynağını. Şimdi bunun nasıl bir dans olduğunu, ne şekilde ifade ettiklerini anlamak için bakın bir deney yapıyorlar, detaylı bir deney. Önce yüzeyi cam kaplı ince bir kovan hazırlıyorlar ki çekim yapılabilsin, görülebilsin, yani arıların nasıl dans ettiği. Ve kameraya kaydedecekler. Bakın bir şerbet tabağı hazırladılar. Bunu çok az uzağa bir mesafeye koyuyorlar önce. Hemen arılardan birkaçı oraya üşüşüyor. Oraya giden arıları işaretliyorlar boyayla. Bu arıların döndüğünde nasıl anlattıklarına bakacaklar. Bakın beyaz noktayla işaretlediler. Nasıl tarif edeceğini görmek. Şimdi uzaklık tarifini bakın nasıl yapacaklar. Geri döndü. Kovana dönen işaretli arılar önce diğer arılara tattırıyorlar bakın o şerbetten. Sonra da bir değişik bir hareketle bakın dansa başlıyor. Dans etmeye başlıyor. İşte bu dans da uzaklığı ve yönünü tarif ediyor. Bakın şimdi gösterecek sağa sola çizdiği daireyi. 8 şeklinde yapılan kısa bir dans yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi bu dansla anlatıyor. Şimdi daha uzağa götürdüler. 100 metre daha uzağa taşıyorlar. Bakalım mesafeyi nasıl bildiriyor? Yani mesafe şimdi farklılaşıyor ya. Bu sefer mor renkli işaretliyorlar. 100 metredeki tabağı bulanları. Şekerli suyu bulanları. Onlar geri dönüp yine dans ederek anlatıyor. Fakat danslar arasında tabii farklılıklar var. Çünkü mesafe farklı olduğu için. Dansındaki farklılığa bakıyorlar. Bakın, ortadaki sallanma hareketinin uzunluğunun uzaklığı ve yönü anlattığı tespit ediliyor. Yönü tam onun istikametini gösteriyor. Şimdi kronometre ile arının 15 saniyede kaç tur attığına bakıyorlar. Bu şekilde uzaklığı bildiriyor. Bakın 15 saniye ölçüm yapıyorlar. 100 metre mesafeyi 15 saniyede 10 turluk dansla anlatıyor. Şimdi mesafeyi aşama aşama arttırıyorlar. 200 metreye çıkardılar. Hepsini de farklı renklerle boyuyorlar ki ayırt edilebilsin diye. 500 metreye, 1000 metreye yani 1 kilometreye götürdüler. 1000 metreden kovana döndüklerinde bakın nasıl anlatacaklar ona bakıyorlar şimdi. Yine 15 saniye bakıyorlar kronometreyle. Danstaki yönü taban yönünü gösteriyor. 15 saniyede bu sefer 5 turluk bir hızla anlattılar. Daha önceki şeyde 15 saniyede 10 turluk dans anlatmışlardı. Bakın tur sayısı azaldı burada. Şimdi bunu bir grafik olarak işaretliyorlar. Aynı sürede tamamlanan tur sayısı azalıyor. 100, 200, 500, 1000, 4000 ve 8000'i işaretlediklerinde bakın mükemmel bir oranla bir çizelge çıkıyor. Tarif edilen yer ne kadar uzaktaysa ortada yapılan sallanma da o kadar ona oranlı oluyor. 10 kilometre mesafede artık anlatamaz hale geliyor. Maksimum uzaklık 12 kilometre. Bir de sesle tarif var. Hassas bir mikrofonla dans eden arının sesini bakın kaydediyorlar. Keskin bir çığlık şimdi birazdan gösterecek. Bakın bir çığlık. Beyaz nokta çıktığında çığlık olacak. Evet. Bakın bir çığlık atarak da yön şey yapıyor. Şimdi yön tarifi. Bu uzaklık tarifiydi gördüğümüz. Mesafe doğru anlatılsa bile tabii yön tarifinin doğru olması ve kesin olarak doğru olması gerekiyor. Ki mesela 5 kilometre ötedeki bir yeri tarif ettiği zaman en ufak bir yanılma payı olsa hiçbir zaman bulamazlar o gidecekleri yeri. Bakın peteği döndürülmesine rağmen döner bir tablo üzerinde arının dans yönü bundan hiç etkilenmiyor. Sürekli olarak ayarlıyor dans yönünü doğru istikamete doğru. Ve bunu tepedeki güneşi referans alıyor. Yani güneşe göre ayarlıyor. Bakın hep dönen tablo üzerinde dans yönünü değiştiriyor. Hep doğru yönde kalıyor. Kitlenmiş olarak doğru yöne. Ve güneşe göre referans alarak yapıyor bunu. Bu tabii muazzam bir akıl gerektiriyor maşallah. Allah'ın yaratma sanatı. Allah'ın aklı tabii ki inşallah. Daha şaşırtıcı olan da solda gördüğünüz gibi petekler normalde kovanda durdukları gibi yere dikey pozisyona getiriyorlar. Bakın şu anda petekleri. Dikey hale getiriyor. Peteği kaldırıyorlar. Arılar bu sefer güneş yerine yer çekimini referans alarak dans yönünü değiştiriyorlar. Ama gene anlatmak istedikleri yeri diğer arılara tam olarak anlatabiliyorlar. Yani yine hata yapmıyorlar. Bakın o da şu şekilde oluyor. Arıların dikey duran petekte nasıl yaptığını gösteriyor. Güneşe göre 80 derece sağda olan besin kaynağını kovanda yere dik olarak duran peteğin üzerindeki arı bakın 80 derece ile dikey doğrultuda sağa doğru 80 derece açı ile yapılan dansı anlatıyor. Yani güneşe göre 80 derece sağda kaldığını anlatıyor. Dikeye göre 80 derece açıyla yaptığı için güneşi dikey olarak kabul edildiğinde 80 derece sağda kaldığını gösteriyor. Arının dans yönü tam olarak dikey istikamete dönüyor. Bakın güneşle aynı hizada olduğu zaman tam dikey dans yapıyor o zaman dikey platformda. Bakın şimdi burada gösteriyor. Güneşe doğru gidilmesi gerektiğini gösteriyor. Yani güneş neredeyse oraya doğru gidin diyor. Kaç defa da salınım hareketi yapıyorsa o kadar uzaklığa gidin diyor. Şimdi bakın bu sefer izleyenleri işaretliyorlar. Bakalım doğru anlamışlar mı? Gidip bulabilecekler mi? Arı dans ediyor. Onu da seyredenleri işaretliyorlar. Bu sefer beyazla. Bakalım doğru yeri bulabilecekler mi? İşte nitekim Bakın bir kilometre ötedeki besin kaynağını gelip buldu. Beyaz işaretli olan. 40 dakika sonra beyaz aralardan ilk iki tanesi geliyor. Bu şimdi nasıl izah edilebilir? Yani bunun arının miligram bile olmayan beyniyle her doğan arının bunu yaptığını görüyoruz bir kere. Bakın burada çok önemli bazı başka gerçekler de var. Bir kere tekrar baştan ele alalım. Dans salınım sayısı dans ederken yaptığı uzaklığı belirtiyor. Onu dikey çizgiyle gördük. Uzaklığa göre azalan oranda salınım yapıyor ve o uzaklığı bildiriyor. Yönüyle tam yönünü bildiriyor. Şimdi şöyle bir şey tarif etmiş oluyor. Mesela diyor ki 5 kilometre ötede güneşe göre şu yönde şu açıyla bir kaynak var diye tarif ediyor. Bunu eliyle koymuş gibi buluyorlar. Giden arı tam oraya kendisini götürecek kadar yanına bal alıyor. Bakın bu çok önemli. Besin alıyor. Oraya gittiğinde o besin bitiyor ki vücudunda yer olabilsin. Bal getirebilmek için, arı polen, çiçek polenlerini getirebilmek için vücudunda yer atmış oluyor. Eğer azalırsa yolda düşüp ölüyor varamadan oraya. Beslenemeden hayatını kaybedecek ama tam olması gerektiği kadar tam eliyle koymuş gibi buluyor. İşte bu sonsuz güç ve akıl sahibi Allah'ın yaratması inşallah.
Kısa bir aradan sonra sohbetimize Adnan Oktur hocamızın katılımıyla devam edeceğiz.